bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yaşantımdan Birkaç Yaprak Ziya Mısırlı Gören Kalp Yayınları İstanbul 1985 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Yaşantımdan Birkaç Yaprak Yaşantımdan Birkaç Yaprak, yazarın yedinci yapıtı olup kendi öz yaşamını içerir. Gözlerini yitirişiyle başlayan karanlık bir evrende yeni yeni yaşam motifleri yaratma çabasını, yaşamın doğal akışına uyum sağlamak gereğiyle giriştiği amansız savaşını yalın, akıcı bir dil ve anlatımla ortaya koyar. Özellikle öğrencilerin okuyabileceği bir yapıt. Yaşantımdan Birkaç Yaprak Mektup Haziran ayının ikinci haftasıydı. Geziden yeni dönmüş, yorgunluğumu gidermeye çalışıyordum. Güneş yeni yeni yükseliyordu. Bahçelerden gelen kuş sesleri bir ezgi gibi kulaklarımı dolduruyordu. Balkona çıktığım zaman çeşitli çiçek kokularıyla karşılaştım. Oturmuştum ki postacı "Mektup!" diye seslendi. Kaygılanmıştı. Zarfın üzerine okuttuğum zaman bunun İstanbul'dan geldiğini öğrendim. İçindeki küçük kağıtta şunlar yazılıydı. Sevgili ağabey, ben bu yıl konuşma yaptığınız A okulunun 5. sınıf öğrencilerindenim. Sınıfımı geçtim. Bu yıl okul anılarından en unutulmayanı sizin okulumuza gelip konuşmanız oldu. Anlattığınız ulusal davamızı hiç unutmayacağım. Kemanınızın sesi bugünkü gibi kulaklarımda duruyor. Bazen gözlerimi yumarak odanın içinde dolaşıyor, sizi düşünüyorum. Şiirlerinizi okudum, beğendim. Çocuk öykülerinize var mı diye sormak istiyorum. Ama benim gerçekten öğrenmek istediğim şey yaşantınızın nasıl geçtiğidir. Kısaca açıklayıp bir iki öykünüzü gönderirseniz pek mutlu olurum. Sevgi ve saygılarımla. 8 Haziran 1958 İstanbul. Bu sevgili öğrencinin değerli mektubunu hemen yanıtladım. İstediği öyküleri de birkaç ay sonra kesin olarak göndereceğimi söyledim. Çok sevgili çocuklar, birini değil, hepinizi birden aydınlatmak isteği bu mektuptan sonra içime doğdu. Bu yaz dinlencesini sizlere, çalışmalarımın meyvesi olan öykülerle, yaşantımdan birkaç yaprak hazırlamakla geçirdim. Mutluluğunuzu gülen gözlerinizde görür gibi oluyorum. En büyük isteğim, gönlünüze yararlı bir kişi olarak yaşayabilmektir. Doğduğum yer. Herkes kendi doğduğu memleketi çok sever, özler. Benim için de övülmeye değer bu şirin Anadolu kasabasının adı Çaycuma'dır. Her iki baharla yaz mevsiminde yeşilliği eksilmeyen bu güzel ilçenin 1,5 kilometre doğusundan Filyos Irmağı'yla Zonguldak-Ankara tren yolu geçer. Kuzey ile güneye doğru ırmağa koşut olarak giden küçük dağlar ilçenin tam batısında birleşmiş gibi görünür. Çaycuma, ırmağın düzlüğüyle dar bir açının iki kıyısı üzerinde yükselen küçük tepeler arasında kurulmuştur. İşte ömrümü geçirmekte olduğum ilçe bu. Küçüklüğümü pek az anımsıyorum. Anne babamın tek çocuğu olmam dolayısıyla çocukluğum sessiz geçmiştir. İlkokul. Annemin ceplerime fındık, üzüm doldurarak birkaç sabah ilkokula götürdüğünü anımsıyorum. Nedense yabancı gelmişti bana okul. Bu yabancılık o yıl sınıfta kalmanın nedeni olmuştu. Diğer yıllarda başarı sağlayarak ilkokulu bitirdim. Ortaokul. Kasabamızda ortaokul yoktu. Annemin beni okutmaya karşı isteği vardı. Oğlumu doktor yapacağım diyordu. Bartın Ortaokulu'na yazılarak bugünkü gibi annemle 2 ay birlikte oturduk. Eşyası soğuk bir odaydı bu. Mangal üzerinde pişirdiğimiz köftelerin tadı bugünkü gibi dudaklarımdadır. Birinci, ikinci yılı bütünlemeli geçtikten sonra son sınıfta tümüyle kaldım. Okumayı bırakmış gibiydim. Babamın kunduracı dükkanında sayacılık öğreniyordum. Okullar açıldığında bir dostun özendirmesiyle Bolu Ortaokulu'na yatılı olarak başladım. 9 ay aile ocağından uzak kaldım. Savaş yıllarıydı o zamanlar. Sabahları kahvaltımızda 8 zeytin, bir bardak çayla ince bir dilim ekmek bulunuyordu. İlk günlerde bir Türkçe dersinde önceden verilmiş ödevden dolayı yönetmen olan öğretmeniniz beni kaldırmaz mı? Kakıldım kaldım. Acısını bugün bile unutamadığım okkalı bir tokat yedim. İşte bu tokat bana çalışmayı, görevimi tam zamanında yapmayı öğretti. Biraz sonra açıklayacağım bir neden de araya girdiğinden o yılın 3 dönemini de başarıyla geçtim. Okulu birincilikle bitirdim. Başarı belgem babama gönderildiğinde o da bu belgenin altına eski yazıyla bir yanıt hazırlatmış. Okula göndermeyi düşünmüş. Şimdi bu anının ışığı altında bulunuyorum. Lise. Yaşamın iç yüzünü görmeye çalışan bir delikanlı olmuştum artık. Geceleri bol bol değerli kitaplar okuyor, gündüzleri dükkanımızda sayacılık yapıyordum. Kusursuz bir sayacı olmuştum. İmgemde canlanan bir ayakkabı örneğini yapabiliyordum. Derken ders yılı başladı. Liseyi bitirmeyi babamdan kendim istedim. Sürekli çalışmalarımın sonucu o yıl 10. sınıfa geçtim. Oyunla gezme saatlerim ayrıydı. Çalışma saatimde dersleri dakikalara böler, sabahları gözden geçirmeyi başlamazdım. Bunun çok büyük yararını gördüm. O yıl Fransızca öğretmenimiz bulunmadığından dinlencede kursa katıldık. 40 gün süren bu kurs beni bazı arkadaşlarıma başıboş yapmıştı. Ders bakımından korkum yoktu. Sabah akşam çay cumaya gidip geliyordum. Havalar pek sıcaktı. Sınava bir gün kala filo sırmağında bir boğulma tehlikesi atlattım. Beklenmeyen bu kaza yaşamım üzerinde çok büyük değişmeler oluşturdu. Olan olmuştu. Gözlerimin öyküsü. Sıcak bir cuma günüydü. İstasyona giderken ırmakta yıkanmayı düşündük. İki arkadaşım sulara çoktan atlamışlardı. İyice yüzme bilmediğimden sen karşıya geçme, dün akşam bir arkadaşla boğulan bir insanı nasıl kurtarırız diye deneme yaptık ama ikimiz de az daha boğulacaktık diyorlardı. Şaka gibi gelen bu sözler kulağımın birinden girip diğerinden çıkmıştı. İleriye atılarak akıntıyı geçmeye çalıştım. Birkaç metre ilerlemiştim ki kollarımda hiç güç kalmadığını sezdim. Dengemi yitirerek su yutmaya başladım. Akıntı beni almış götürüyordu. 17 senelik bir ömrün sona ereceğini, anne babamın neden üzüleceklerini düşünüyordum. El ile tutuşan arkadaşlarım beni bir rastlantı sonucu karaya çıkardılar. Ayıltmak için tokatlamış olacaklar ki yeter diye elimi kaldırdığımı anımsarım. Bu olaydaki yanılgıyı sizlerin anlayışına bırakıyorum. Bundan bir iki gün sonra gözlerimde kararmalar, eğri büğrü görmeler başladı. En son olarak okuyabildiğim Çalıkuşu romanının satırları kamburlaşmış, eğri bir durumda görünüyordu. Böylece göz sorunum başlamış oldu. Anımsatılmasını istemediğim bu konunun şu anda yinelenmesi içimde yeniden bir acı oluşturuyor. Bununla birlikte benim için değeri olmayan yaşamımın kardeşlerime örnek yararlı olmasını istemekteyim. Küçük yaştan beri gözlerimde bir miyop kusuru vardı. Uzakları göremiyor, sınıfta tahtayı iyice seçemiyordum. Kimsenin bilmesini istemediğim üzüntümü dostlarıma bile anlatamıyordum. Bu onur dedikleri bir iç sızısı durumu almıştı. Ortaokulda bütünlemeye, sınıfta kalmama neden buydu. Aritmetik, geometri derslerinin tahtaya yazılan formülle teoremlerini sonradan yanımdaki arkadaşlarımın defterinden bir neden ileri sürerek defterime aktarıyordum. Gözlük. Ortaokulun son sınıfında öğretmenimiz tabiat dersinde göz kusurları konusunu anlatıyordu. Ancak o zaman gözlerimde miyopi olduğunu öğrendim. Özdeş sınıfta kalın kenarlı gözlük takan bir arkadaşım vardı. Gözlüğünün camlarını silerken izin isteyerek gözlerime yaklaştırdım. Evet, duvarlara asılmış yazıları o denli iyi görüyordum ki yarı sevinç, yarı üzüntü içindeydim. O yılda acılarımı içime akıtmış, kimseye bir şey söylememiştim. Yaz dinlenmesinde Zonguldak'a gittim. Göz doktoru 5 numaralık bir gözlük vererek sürekli takmamı öğütledi. Hiç unutmam o günü. Bir hırsızlık yapmış, bir eşya çalmış gibi gözlüğün kutusunu iç cebime yerleştirdim. Deniz kıyısında parkın sessiz bir köşesine oturdum. Sağa sola bakındıktan sonra gözlüğümü takarak uzaktaki vapurları izlemeye daldım. O günkü görünüşler ne denli güzeldi. Arkamdan bir tanıdık sesin adımı çağırdığını duyunca hemen gözlüklerimi sakladım. Ne gariptir ki hem gözlerimdeki kusuru hem de çaresini saklıyordum. Hiçbir zaman sınıftaki ders saatleri dışında rahatlıkla takamadım onları. Bolu Ortaokulu'nda başarı elde edip Çeliker Lisesi'nde sınıf geçmemin nedeni buydu. Dinlenme zilleri çalar çalmaz gözlüklerimi çıkarıp çantama saklıyordum. Bazen aynaya baktığımda olurdu. Çirkin göstermezlerdi beni. Ama neden, niçin takamıyordum? Bir suç, bir noksanlıkmış gibi içime işlemişti bu acı. Takmaya karar verdiğim bir gündü. Gözlüklerimi dış mendil cebime koymuştum. Bir arkadaşım, "Oo, cam mekanlarında varmış senin," dedi. Bu sözde yürek gücümü bozmuştu. Doğrusunu isterseniz okul yıllarında dışarıda gözlük takmanın gereği ya da yararları konusunda kimseden tek bir sözcük işitmedim. Ne öğretmenlerimden ne de en yakınlarımdan. Işıksız Yıllar ve Çalışmalar. Gayri yaşantımın ikinci bir dönemi başlamıştı. Dekolman, ayrılma diye isimlendirilen bu sayrılık, gözlerimde yarım kalan ışığı da günden güne alıp götürmekteydi. Sayısız üzücü günlerden sonra bu yaşamada alışmıştım. İlk zamanlarda elime geçirdiğim bir tabancanın soğuk namlusunu şakaklarıma dayamıştım. Şimdi anımsıyor, gülüyorum. İnsanlar yaşamda her şeye alışıp her şeyi sevebiliyorlar. Beni üzen insanların görgüsüzce sözleri oluyordu. Vah vah, ne zaman kör oldu? Genç yaşta, çok yazık. İyileşmesi olanaksız mı? Dünya penceresi en zor şeydir gibi sözler. Roman okutmak, keman öğrenmeye çalışmakla günlerimi doldurmaya başladım. Gündüz 8-10 saat keman çalışıyordum. Çarşıyla ilgim yoktu. İnsanlardan ve özellikle sakat kişilerden kaçan bir durumum vardı. Bu arada beni seven dostlarım sık sık görmeye geliyorlardı. Kemana dört elle sarılmamdaki başlıca neden, çevremde bir kör olarak değil, bir kemancı olarak tanınmak isteyişimdi. Bir arkadaşın öncülüğüyle İzmir Körlere Yardım Derneği'ne katıldım. Bu dernekte müzik bilgimi ilerlettiğim kadar yaşam çabasını ve onu olduğu gibi onaylamanın gizini de öğrendim. Dernek yoluyla görmez kardeşlerimize yararlı olmanın mutluluğunu yaşadım. Gezilerimle yurdun yarısını dolaşmış durumdaydım. Birçok görmez çocukların Ankara Körler Okulu'na gitmelerini sağladım. Görmezlerin dilenerek değil, yaşamlarını alın terleriyle bir öğretmen, bir avukat olarak kazanabileceklerini halkımıza duyuranlar arasındayım. Bu ulusal sorunumuzu yarının büyükleri olacak sizlerin daha güzel, verimli biçimlere sokacağınıza bütün yüreğimle inanmaktayım. Bir günlük yaşantım. Sabahleyin uyandığım zaman gözlerimi açmadan gece gördüğüm düşleri bir süre yeniden yaşarım. Renkler, ışıklar, güzel görünümler gözlerimin önünde yeniden canlanır. Böylece o gün içimi tinsel yönden doyurmuş olurum. Ne var ki küçükten doğuştan görmez olanlar ışık, renk, görünüm tanımadıkları için düş göremezler. Ancak gündüzleri olduğu gibi karanlık içinde sesler işitirler. Yatağımda doğrulup hemen radyomu açarım. Haber bültenini, şarkıları dinledikten sonra kahvaltıya inerim. Konutun içinde hiç yardımcı gereği yoktur artık. Gözün ödevini kulak, dokunma duyusu, yemek, çiçekleri tanımak bakımından da tatma, koklama duyguları üzerine almıştır. Konutumun içindeki her şey yerli yerindedir. Tuvalete giderken terliğim nerede, havlum nerede diye sorma. Bunların yerleri bellidir. Ayaklarım terliğini, ellerim de havlusunu kolayca bulur. Değil evde kendi çevresinde yalnız başına dolaşan, işlerini, alışverişini yapan görmezler vardır. Dokunma, işitme duyuları çok duyarlı duruma gelmiştir onlarda. Kahvaltımı yemek masasında ayrılmış olan yerimde yapar, yine odama çekilirim. Konutta göz konusu konuşulmadığı gibi bir acıma kesinlikle belirtilmez. Annemin bir sözü vardır. Eğer ben senin görmediğini unutmazsam çıldırırım der. Ben de acınmaktan tiksinti duyarım. Kahvaltıdan sonra müzik ya da yazıyla uğraşırım. Örneğin bu sabah balkona çıktım. Saksılarda bulunan çiçekleri ayrı ayrı okşayarak sevdim. renkleriyle birlikte imgemde canlandılar sanki. Az sonra kütüphanemin üzerinde bulunan mandolini alarak okul şarkıları çaldım. Sonra udun akordunu yaparak şarkılar mırıldandım. Öteki saz aygıtlarım darılmasınlar diye biraz keman, bir parça da cümbüşle oyalandım. Sonra yazı aygıtımın başına oturarak sizlere yaşamımı yazmaya başladım. Daktilo denen bu aygıtı 3 yıl önce öğrendim. 10 parmak usulüyle yazmaktayım. İki elimin 8 parmağı klavyenin alttan 2. üstten 3. sırasında sürekli olarak duruyor. Parmaklar alttan, üstten istenen harfleri yerlerini yitirmeden basıyorlar. Aşağıdan gelen bir ses öğle yemeğine çağrıldığımı anımsatıyor. Yemekten sonra ya uyurum ya da bir şiir, bir öykü tasarlarım. Radyodaki bildiğim şarkılara kemanımla katılmayı bir çalışma sayarım. Bu arada bazı şiirlerimi müzik yapıda durumuna getirmekteyim. Kitap ve dergilerimi okuyan çocuklarla güzel arkadaşlık yaparım. Günün bu yorgunluğunu gidermek için çarşıya veya kıra giderim. Dönüşte kendimi daha güçlü duyarım. Bazı geceler komşu çocuğuyla sinemaya gittiğimde olur. Tarihsel filmleri hiç kaçırma. Benim için sinema sizlerin radyoda temsil dinlemenize benzer. Ama ben oradaki görünümleri imgemde canlandırmaya çalışırım. Yanımdaki arkadaş doğallıkla bazı açıklamalarda bulunur. Size kitaplığımdan söz açayım. Bunun içindeki birçok yapıtları kendim ciltledim. Bir bölümünde okullardan kalma resim, harita, bitki koleksiyon defterim durmaktadır. 2 yıldır pul koleksiyonu oluşturmaktayım. Öteki sormak istediklerinizi tanıştığımız zaman yanıtlayacağım. Size bunları kendimi övmek için anlatmadım. Gerçek yaşantımı anlatmakla görmez insanlar hakkında biraz olsun bir bilgi sunmak istedim. Geç oldu. Son işim bir zamanlar takamadığım, şimdi de gözlerimden ayıramadığım kara gözlüklerimi çıkarıp yatağıma uzanmak olacaktır. Böylece bir günlük yaşantım da sona ermiş oluyor. Hoşça kalın sevgili çocuklar. Yaşantılarınızın ışıklı, neşeli, başarılı geçmesi dileğiyle. Öyküler. Tabaktaki kuş. Ercan işlerinde çok ivedi davranan bir çocuktu. Okulda arkadaşları ona, "Senin adın Ercan değil, Tezcan olmalı," demişler. Böylece gerçek adını unutmuşlardı bile. Doğrusunu söylemek gerekirse çoğunlukla ivediydi. Okula ilk gelen, dinlenme aralıklarına ilk çıkan, yazılı yoklamalarda kağıdını ilk veren hep o olurdu. Bu durumundan en çok sıkıntı çeken annesiydi. Öğle paydosunda koşa koşa eve geldiğinde, hele bir yemeği hazır olmasın, bağırır, çağırır, öfkesini yenemezse oturur ağlardı. Bu ivedilik ona yemeğe otururken ellerinin yıkanmasını bile unuttururdu. Bu yüzden babası kaç kez azarlamıştı onu. Bir gün konuta öteberi almak için pazara uğrayan babası yolda bir kuşçuya rastladı. İçinden, "Şu yaramaza bir sürpriz yapayım," dedi. Bir çalı kuşu alarak konutun yolunu tuttu. Kapıyı açınca hanımını pek kaygılı buldu. Karısı, "Aman bey, yemek yetişmedi. Bu yaramaz neredeyse gelir." Kocası, "Sen hiç tasalanma," dedi. Elindeki kuşu bir tabağın içine koyarak üzerini kapakla örttü. Karısına dönerek, "Yemeğini ben hazırladım. Sen de tabağın iki yanına ekmek, çatal, kaşığını koyuver. Gerisine karışma," diye söylendi. Az sonra büyük bir coşkuyla eve gelen Ercan ceketini kıyıya fırlatarak, "Yemeğim hazır mı anne?" diye bağırdı. Öbür odada, "Her şeyin hazır, gürültü etmeden yemeğini ye," diyen babasının sesini duydu. Ellerinin ıslaklığını silmeden iskemlesine oturdu. Tabağın kapağını açmasıyla birlikte, "Ay, kuş varmış!" diye bağırması bir oldu. Korkmuştu. Coşkusu geçince iskemlesinden inerek kuşun peşine düştü. Pencere camlarında sağa sola uçan kuş onu 10-15 dakika oyalamıştı. Kuşu tutmak isterken yemeğini unutan Ercan'ın durumuna annesiyle babası gülüyorlardı. Elindeki kuşu sıkı sıkı tutan Ercan babasına bir sürü sorular soruyordu. "Nereden geldi? Siz mi aldınız yoksa benim için mi aldınız ha?" diyordu. Bu zamandan yararlanarak sofrayı hazırlayan annesi onları yemeğe çağırıyordu. Sofraya otururlarken babası, "Evet oğlum, bu kuşu senin için aldım. Sana yaptığım bu küçük oyunda bugünkü aceleciliğini önlemiş oldum. Annen her gün senden yakınıyor. Senin için de sakıncalı olan bu alışkanlığını bırakmalısın artık. Tüm ilgisiyle babasını dinleyen Ercan ona hak veriyordu. Bu yüzden geçenki yazılı yoklamadan zayıf almamış mıydı? Birden silkinerek, "Peki baba, bundan sonra aceleci davranmayacağım. Annemi de üzmeyeceğim," dedi. Babası ekledi, "Bir ödevin daha var oğlum. Bu kuş yaşamda canlı, bağımsız, özgür olmak ister. Elindeki kuşu bu sözün onurunu özgür bırakmalısın." Kuşun parlak tüylerini okşayarak seven Ercan, "Hadi sevgili kuşum, seni bırakıyorum, sana söz veriyorum. Ben artık Tezcan değil, Ercan olarak kalacağım," dedi. Çocuklarının bu davranışını beğeniyle karşılayan anne baba dirlikli bir yemek yediler. Yemekten sonra Ercan dişlerini de fırçalamayı unutmadı. Horoz öttü, iş bitti. Sıcak yaz gecelerini baba horoz, tavukları, civcivleriyle birlikte özel bir parka benzeyen ağaç dağları arasında geçiriyordu. Yağmurun etkisiyle hava serinlemişti. O gece baba horoz sessiz bir uyku çekip başını dinlendirmek istiyordu. Ama birdenbire ayrı sesler çıkartan yavru horozlar onun canını sıkıyordu. Kıskanıyor muydu acaba? Kim bilir? Bu düşüncelerle kümesin yolunu tuttu. Bir süre uyuduktan sonra bir tıkırtıyla gözlerini açtı. Bir de ne görsün? Kocaman bir tilki cam gibi gözlerle yiyecekmiş gibi ona bakmıyor mu? İşi kurnazlığa dökmekten başka çıkar yol yoktu. Bu kurnaz tilkiyi kandırmak sorun olacaktı ya. Bir denemesi gerekiyordu. "Oo, tilki kardeş, hoş geldin. Benim de uykum kaçmış, canım sıkılıyordu. Sözü bırak da biraz aşağıya in, sana diyeceklerim var." Horoz tehlikeyi sezmiş, onu söze boğmak istiyordu. "Aman kardeşim, sana can kurban. Ama beni dinlersen daha iyi bir şölene konarsın. Çünkü ben kart bir horozum. Etlerim nasırlaşıp birbirine yapıştı ama yandaki ağaçta yeni piliçler, yavru horozlar var. Neredeyse tan yeri ağrıyacak. Sen burada saklanırsın. Ben kümesin önüne çıkıp şöyle bir öttüm mü buyruğumda bulunanların hepsini bir araya toplarım. Üstelik en iyilerini bir sıraya koyarım. O zaman sen seç de al, olmaz mı?" Kurnaz tilki hem gülüyor hem de düşünüyordu. Hiç de kötü değildi bu yaşlı horozun önerisi. Gülerek horoza döndü. "Haydi öyleyse çabuk ol. Başka gidilecek yerlerim var. Ben şuraya gizleniyorum," dedi. Baba horoz ürkek, korkak adımlarla iniyor, bir yandan da tilkiye. "Gerçekten çok kurnaz, akıllısın. Ben çok övgünü işittim senin," diyordu. İvedileşen tilki kümesin kıyısına gizlenmiş horozun ötmesini bekliyordu. Temiz havaya kavuşan baba horoz bir sağa bir sola bakarak yönünü gözledi. Demesiyle birlikte kümesin damına, oradan da ağaç dallarına atladı. Çok şükür kurtulmuştu. Bu uçuşun çırpıntılarını duyan tilki öfke içinde dışarıya fırladı. Ama horozu elden kaçırmıştı. Kendi kendini parçalamak istiyordu. Tilkinin bu haklı kaygısını gören baba horoz yine söz attı. "Üzülme be tilki kardeş, hiç duymadın mı sen? Horoz öttü, iş bitti denir." Tilki homurdanarak, "Alacağın olsun, yine görüşürüz," diyordu. Söylesem mi, söylemesem mi? İkinci derse daha yeni girmişlerdi. Sıranın ortasında oturan Yüksel sağa sola bakınıp çekmecesini karıştırarak bir şey arıyordu.